Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 İsvan 1403, Hicri Gamer 13 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 14 Mart 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ramazan Özel Programı ve Dünya Tarihi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Cumhurbaşkanı Trump'a yönelik sözleri İbranice medyada yankı buldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikan Başkanı'nın İran'a mektubunun incelendiğini belirtti. Amerika, İran Petrol Bakanı yanı sıra birkaç gemi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Irakçı'nın Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı siyasi danışmanı ile görüşmesi komşuluk ve yapıcı işbirliğine vurgu yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer programı sorununun diplomatik yollarla çözülmesine desteklediğini belirtti. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Başkanı'nın tehditlerine yanıt olarak söylediği sözler İbranice medyada yankı buldu. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün yaptığı açıklamada İran'ın dünya ile ilişkileri olması gerektiğini ancak kimsenin önünde eğilmeyeceğini belirterek İran'ın onurlu ve karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde müzakere edeceğini ancak tehdit ve zor dilini asla kabul etmeyeceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı sözleri Amerikan Başkanı Donald Trump'ın temelsiz tehditlerine yanıt olarak Siyonist medyada yankı buldu. İsrail gazetesi Haaretz, Pezeşkiyan'ın Trump'ın tehditlerine verdiği yanıtı manşetine taşıdı ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump, İslam Cumhuriyeti'ni tehdit etmeye devam ettiği sürece ülkesinin müzakere etmeyeceğini söylediğini yazdı. Orkinius web sitesi de İran Cumhurbaşkanı'nın Trump'a net bir dille yanıt verdiğini aktararak tehdit altında müzakere etmeyecek diye yazdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin İran'a zorba bir hükümetin baskısı altında müzakere etmeyeceğini açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı'nın Trump'ın sözlerine yanıt olarak ne yapmak istiyorsanız yapın dediğini bildirdi. Geliyor Tahranot gazetesi de İran Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'a mesajını atıfta bulunarak İran Cumhurbaşkanı'nın Trump'a tehdit altında müzakere etmeyeceğini söylediğini yazdı. Beyaz Saray'ın Tahran'a yeni bir nükleer anlaşma için müzakere masasına oturmaması durumunda askeri seçeneği masada tutacağına dair açıklamalarına atıfta bulunan İran Cumhurbaşkanı, Trump tehdit dilini kullandığı sürece onun taleplerine kulak asmayacağını açıkladı. Trump geçtiğimiz hafta sonu Ayetullah Hamine'ye müzakereleri ilerletmek için bir mektup gönderdiğini açıkladı. Valla Haber sitesi de İran Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya mesajını sert bir mesaj olarak nitelendirdi ve İran Cumhurbaşkanı'nın Trump'a yanıtını İran tehditlere boyun eğmeyecek ifadesiyle aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan Başkanı'nın İran'a gönderdiği mektubun tam bir değerlendirme ve incelemenin ardından bu mektuba nasıl yanıt verileceğine karar verileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerikan Başkanı'nın İran'a gönderdiği mektubun içeriği hakkında yaptığı açıklamada, mektubun ulaştığını ve şu anda incelendiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Merkezi Başkanı tam bir değerlendirme ve incelemenin ardından nasıl bir yanıt verileceğine karar verileceğini vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı ile yaptığı görüşmede Amerikan Başkanı'nın bir mektubunu iletti. Donald Trump 7 Mart Cuma günü Fox News haber kanalına verdiği röportajda İran liderine bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı dün Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş ile yaptığı görüşmede komşularla ilişkilere ve ikili ve uluslararası konularda yapıcı bir işbirliğine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. İran Press'in haberine göre Seyit Abbas Irakçı, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın danışmanı ile Tahran'da yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, sosyal medya platformu X'teki kişisel sayfasında Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir dost ve komşu ile işbirliği yapmaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz ifadesini paylaştı. Irakçı bu görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri ile dost ve komşu olarak işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek komşularla ilişkilere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili konular tartışıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Enver Gargaş da ikili ilişkilerin önemine ve ortak çıkarların sağlanması için sürekli istişare yapılması gerektiğine vurgu yaparak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Daha derin bir bakış açısıyla İran İslam Cumhuriyeti her zaman komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapmış ve özellikle son yıllarda bu yönde önemli adımlar atmıştır. Amerikan hazinesi Trump'ın söz konusu mektubunu göndermesinden bir gün sonra İran Petrol Bakanı'nın yanı sıra birkaç kuruluş ve gemiyi yaptırım listesine aldı. Teslim Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Amerikan Hazine Bakanlığı dün İran'la ilgili olarak 17 kuruluş ve 13 gemiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ı da yaptırım listesine ekledi. Hazine Bakanlığı bir açıklamada Paknejad'ın İran'ın 10 milyarlarca dolarlık petrol ihracatını denetlediğini ve silahlı kuvvetlere ihraç edilmek üzere milyarlarca dolarlık petrol tahsis ettiğini belirtti. Hazine Bakanlığı ayrıca İran petrolünü Çin'e teslim eden veya depolardan çıkaran gemilerin sahiplerini veya operatörlerini yaptırım listesine aldığını iddia etti. Bunlar Hindistan ve Çin'de dahil olmak üzere birçok yargı bölgesinde bulunuyordu. Bu yaptırımlar İran'ın petrol gelirlerini sınırlandırmak ve ülke ekonomisini baskı altına almak amacıyla uygulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in İran ve Rusya ile yapacağı toplantı öncesinde Tahran'ın nükleer konusunun diplomatik yollarla çözülmesini savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in İran ve Rusya ile yapacağı toplantı öncesinde Tahran'ın nükleer konusunun diplomatik yollarla çözülmesini savunarak tüm tarafları ihtiyatlı olmaya çağırdı. İran'ın haberine göre Mao Ning, bir gazetecinin yarın yani bugün yapılacak olan Rusya ve İran ile Tahran'ın nükleer konusu hakkındaki toplantıya ilişkin beklentileri sorusuna yanıt olarak Pekin yaklaşan toplantı hakkında bilgi yayınladı. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve kapsamlı ortak eylem planının bir üyesi olarak İran'ın nükleer meselesinin diplomatik yollarla uygun şekilde çözülmesini her zaman desteklemiştir, dedi. Mao, bu toplantıda Çin'in iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek ve müzakerelerin yeniden başlaması için koşulları hazırlamak amacıyla yaptığı en son diplomatik çabayı yansıtmaktadır, diye ekledi. Mao, mevcut koşullarda tüm ilgili tarafların sakinliğini korumasını ve ihtiyatlı davranarak gerilimlerin tırmanmasını ve çatışmaya doğru ilerlemeyi önlemesini umuyoruz, ifadesinin de altını çizdi. Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu toplantısında İslami Cumhuriyeti temsilcisi Filistin'deki insani felaket durumunun endişe duyduğunu belirtti. Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu toplantısında İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi Filistin'deki insani felaket durumundan derin endişe duyduğunu belirterek Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes, işgalin sona ermesi ve Filistinlilere yönelik tüm ekonomik ve ticari kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. İran'ın haberine göre Birleşmiş Milletler nezdinde İran'ın Cenevre daimi temsilci yardımcısı Mehdi Ali Abadi, Perşembe günü örgütün 353. Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Filistin'deki insani felaket durumuna ilişkin derin endişelerini dile getirerek işgal altındaki topraklardaki ekonomik ve iş gücü piyasasına dair çarpıcı istatistikler paylaştı ve uluslararası toplumu Filistinlilere destek olmak için acil önlemler almaya çağırdı. Arap işgali altındaki topraklar için geliştirilmiş kalkınma işbirliği programının izlenmesi başlıklı toplantıda konuşan Ali Abadi, Filistin'in gayri safi yurt içi hasılasında 128'lik bir düşüş, Gazze'de benzeri görülmemiş %79.7 ve Batı Şeria'da %34.9 işsizlik oranı, Gazze'de özel sektörlerdeki işlerin %95'inin kaybedilmesi ve tahmini 49 milyar dolarlık zarara değindi. Ayrıca bu bölgelerin yeniden inşası için gereken maliyetin 53 milyar doların üzerinde olduğunu vurguladı. İran daimi temsilci yardımcısı 19 Ocak 2025'te ilan edilen ateşkes atıfta bulunarak kalıcı bir ateşkes, sivil kayıpların derhal durdurulması, işgalin sona ermesi ve Filistinlilere yönelik ekonomik ve ticari kısıtlamaların tamamen kaldırılması çağrısında bulundu. Ali Abadi ayrıca İran'ın Filistinlilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik 3 yıllık programına ve Gazze'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik 10 yıllık vizyonuna tam desteğini ifade ederek yeniden yapılanma sürecinin Filistinlilerin liderliğinde ve şeffaf hesap verebilir yönetim mekanizmaları temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin Şam'daki hareket liderlerinin karargahını hedef aldığı iddiasını yalanladı. Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin Şam'daki hareket liderlerinin karargahını hedef aldığı iddiasını yalanlayarak saldırının sadece boş bir evi hedef aldığını vurguladı. İran Presi'nin haberine göre İslami Cihat Sözcüsü Muhammed El Hacı Mustafa, Siyonist rejimi Şam'a düzenlediği saldırının hareketin hiçbir liderini hedef almadığını ve işgalci rejimin iddialarının aksine saldırıya uğrayan binanın boş bir ev olduğunu açıkladı. Siyonist rejim savaş uçakları Şam'ın meşru Dumar bölgesindeki bir konutu hedef aldı. Suriye Sivil Savunması, saldırıda 3 kişinin yaralandığını, bir binanın tamamen yıkıldığını ve 2 bitişik binanın da hasar gördüğünü açıkladı. Bazı Siyonist kaynaklar ise bu saldırıda en az 3 kişinin öldürüldüğünü iddia etti. Siyonist rejim defalarca Suriye topraklarını hedef alarak Filistinli ve İranlı direniş güçlerinin mevzilerine saldırdığını iddia etti. Bu yeni saldırı işgalci rejimin direniş eksenine yönelik savaş yanlısı politikalarının devam ettiğini ve Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ettiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin üst düzey heyeti Şam'a yaptığı ziyarette Suriye Geçici Hükümet Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşmelerde bulundu. İrna'nın TRT'den naklen aktardığı habere göre Türkiye heyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmet El-Şar ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeleri görüştü. Türk kaynakları Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmet El-Şar'ın Şam'daki Halk Sarayı'nda Türkiye heyetini ağırladığını ve görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Türkiye'nin Yeni Şafak gazetesi de bu haberi paylaşarak görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin üst düzey siyasi ve güvenlik heyetinin Şam ziyareti, Suriye Geçici Hükümeti'nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Suriye Demokratik Güçleri ile bu güçlerin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmasının ardından gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Geçici Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki anlaşma hakkında şunları belirtti. Anlaşmanın tam olarak uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunacak ve bu sürecin kazananı tüm Suriyeli kardeşlerimiz olacaktır. Suriye'ye Türk heyetinin başında giden Hakan Fidan, bölgesel bir ittifak oluşturmaya çalışıyor ve önemli olan eğitimli güçler, hava gözetimi ve istihbaratı ile geniş bir güvenlik ağıdır, diyor. Fidan'ın önerisi Türk analistlerinin Jolani'nin Suriye'yi kontrol etme yeteneğinin olmadığına inandığını ve Türk hükümetinin onu destekleyerek hesap ve operasyonel hatalar yaptığı bir döneme denk geldi. Sırada bültenimizin son haberi var. İsrail Savaş Bakanı Suriye'nin güneyindeki Cebel Eşşeh bölgesini yaptığı ziyaret sırasında Jolani'den İsrail ordusundan korkması gerektiğini belirtti. Fars Today'in Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde İsrail Savaş Bakanı İsrail Katz Salı günü Suriye'nin işgal altındaki bölgelerine bir ziyaret gerçekleştirerek Cebel Eşşeh zirvesine çıktı. Maarif gazetesinin yayımladığı habere göre Kaz açıklamalarında Ahmet Eşşar'a yönelik tehditkar bir dil kullandı ve şu ifadeleri sarf etti. Şar'a gözlerini Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açtığında İsrail ordusunun onu gözetlediğini görecek. İsrail Savaş Bakanı ordusunun Suriye topraklarında süresiz olarak kalma niyetinde olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu. Şara unutmamalı ki biz buradayız ve Güney Suriye'deki tüm güvenlik bölgelerinde varız. Jolan ve Celil sakinlerini her türlü tehditten korumak için bölgedeki halkla ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Kaz ayrıca pazar gününden itibaren İsrail'in işgal altındaki Jolan'daki Yahudi yerleşimlerinde çalışmak için bir grup Suriye Dürzi işçisini kabul edeceğini duyurdu. Bununla birlikte İsrail hükümetinin Dürzi ve Çerkes toplumlarını desteklemek için benzeri görülmemiş bir planı onayladığını belirtti. Bu plan rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 İsvan 1403, Hicri Kameri 13 Ramazan 1446 ve Miladi 14 Mart 2025 Cuma. Kırk yıl önce, bugün Hicri Şemsi 24 İsvan 1363 tarihinde yabancı güçlere bağlı unsurlar İran'ın Müslüman halkının katıldığı görkemli Tahran Cuma namazında bombalı saldırı düzenlemeleri sonucunda namaz kılmakta olan cemaatten birkaçı şehit edildi veya yaralandı. Irak'ın devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaş sırasında meydana gelen söz konusu terör eylemleriyle birlikte Irak savaş uçakları İran'ın başkentinin semalarında uçarak Tahran'ı hedef aldıklarını ima etmeye çalıştılar. Aslında Tahran Cuma namazına yönelik yapılan bombalı saldırı bu siyasi ibadi törenin yapılmasını engelleyemedi. Tahran Cuma namazı hutbelerini okuyan İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bombalı eyleme rağmen namaz hutbelerini sürdürdü ve Cuma namazını güvenle eda etti. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 İsvan 1358 tarihinde İran'da ilk dönem İslami Şura Meclisi seçimleri düzenlendi ve böylece İslam devriminin hedefleri gerçekleşmiş oldu ve İran halkı serbest seçimlerde özgürce kendi milletvekillerine oy verdi. İslami Şura Meclisi'nin ilk tur seçimleri aslında İslam düşmanlarının çeşitli komplolarla yeni ortaya çıkmış İran İslam Cumhuriyeti düzenini zayıflatmak peşinde oldukları ve bu İslami nizamın organlarının şekillenmesini engelledikleri bir dönemde düzenlendi. Ancak İran halkı İmam Hümeyni liderliğinde bütün komploları yok etti ve İran İslami Şura Meclisi iktidarla çalışmalarına başladı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 İsvan 1379 tarihinde önde gelen alim Ayetullah Abdurrahman Muhammedi Hideci vefat etti. Hicri Şemsi 1304 yılında Zencan'ın Hideç kentinde ilim ve takva ehli olan bir ailede dünyaya gelen Hideci, din fıkıh, hadis, tarih, şiir ve edebiyatta büyük mahareti vardı. Bu önde gelen alimden geriye kalan eserlerinden bazıları ıslah ve fesat nedenleri, ahlaki eleştiriler ve 40 hadis isimli kitaplara değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 1414 tarihinde Siyonistler El Halil'deki Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesinde Müslüman Filistinlileri katliam etti. Bugün aşırılık yanlısı bir Siyonist, Ürdün Nehri'nin batı yakasında El Halil'deki Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesinde namaz kılmakta olan oruçlu Filistinlileri kurşun yağmuruna hedef aldı ve onlardan 29'unu şehit düşürdü ve birçoklarını yaraladı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 542 tarihinde Müslüman muhaddis ve fakih İbni Mogazeli vefat etti. Hicri Kameri 457 yılında dünyaya gelen Mogazeli, Irak'taki tahsilini kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde yaptı. İbni Mogazeli İslami bilimlere büyük ilgi duyardı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Ramazan 1248 tarihinde Hicri Kameri 13. yüzyılın önde gelen İranlı ünlü hekim ve bilim adamı Şemseddin Behbani vefat etti. Behbani gençken Muhakkık Behbani gibi kendi döneminin ünlü alimlerinden feyizler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Aile hekimleri tıp bayramında iş bırakacak.
Yeni mesaj.
İsrail uçakları Suriye'de 17 hava saldırısı düzenledi.
Ve yeni çağ.
CHP'li belediyelere soruşturmalar devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Burak Kıllıoğlu 12 Mart tarihli Milli Gazete'de "Sormadıkça, sorgulamadıkça" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik vaziyetin mahameti, yanlış ekonomi politikalarında ısrarın ibretlik bir yoksullaşma hikayesine dönüştüğü ve çok kısa sürede çok hızlı bir yoksullaşmayı yaşayan halkın enflasyonla mücadelenin tüm yükünü sırtlanmak zorunda bırakılması neredeyse hiç konuşulmuyor, gündeme gelmiyor ve getirilmiyor. Geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek için tam manasıyla bankaların kucağına itilen krediler ve kredi kartları olmasa en temel ihtiyaçların dahi her geçen gün eriyen reel geliriyle karşılayamayacak duruma gelen emekli maaşı ancak kirayı karşılayabilen milyonlarca insanın durumu bir türlü hak ettiği değeri görmüyor. Konuşulmaya değer bir konu başlığı olarak değerlendirilmiyor demek, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Siyasi iktidara bakılırsa enflasyonun beli veya boynu kırılmış, işin en zoru geride kalmış, nurlu ufukların yakında olduğu havası hakim. Enflasyonun düşmesi sanki fiyatların düşmesi gibi düşünülüyor herhalde. Hayat pahalılığının artmaya devam ettiği her nedense söz konusu edilmiyor. Enflasyonun düşmesi istatistiki bir illüzyon şu anda. Fiyatların artış hızı biraz yavaşlıyor, o kadar. Hayat pahalılığı sanki enflasyon kaynaklı değildi. 3-5 tane fahiş fiyatçı, bir kısım fırsatçının işiymiş gibi bir algı alttan alta pompalanmakta. Halbuki eldeki denetim ve ceza mekanizmaları ile bu tiplerle mücadele etmek çok kolay. Asıl zor olan enflasyon beklentilerini kırabilmek ki vatandaş nezdinde bunun emareleri görülmüyor henüz. Aslına bakılırsa geçen perşembe günü faizi 2,5 puan indirerek %42,5'a çeken Merkez Bankası'nın da enflasyon beklentisi tam anlamıyla kırılabilmiş değil. Onlar da beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının enflasyon açısından risk olduğunu belirtiyorlar. Durum böyleyken enflasyonun belinin veya boynunun kırıldığı sonucuna nasıl varılabiliyor? En zorun geride kaldığı çıkarımı nasıl yapılabiliyor? Çok büyük bir ihtimalle bu seneyi de Temmuz'da ara zam almadan tamamlamaya çalışacak olan vatandaş için enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda tünelin ucunda gözüken bir ışıktan bahsetmek mümkün değil. Gerçi ücretlere zam yapılacak olsa bile kerameti kendinden menkul ve tabiri caizse sokağın enflasyonunu yansıtmayan bir takım rakamlara göre bir artış gündeme gelecekti. Birçok kimse hiç yokta iyidir diye düşünüyor muhakkak. Ancak reel enflasyonun yanından bile geçmeyen bir ücret zammı da en fazla 1-2 ay götürecektir insanları. TÜİK geçen ay yıllık enflasyonu %39 hesaplarken, TÜİK'in veri sepetini kullanarak hesap yaptığını söyleyen ENAG aynı rakamı %79 olarak hesapladı. Kimin açıkladığı rakam doğru, nasıl bileceğiz? İstatistiki doğruluğu işin uzmanları sorgulayacaktır. Ancak çarşı, pazar, market fiyatlarıyla haşır neşir olanlar ve ay sonunu getirmeye uğraşanlar için %39 rakamı da fazlasıyla iyimser kaçacaktır.
Akın Aydın 12 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Suriye gelişmeleri üzerine kaleme aldığı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Esad devrilince bölgeye istikrar gelecekti. Suriye'nin her bölgesine insan hakları, barış, güven yağacaktı. İsrail inine çekilip tir tir titreyecekti. Öyle diyorlardı, öyle algı yaratıyorlardı. Suriye'nin başına getirilen şahıs bizzat terör örgütü militanı ve lideri olduğunu açıkladı. Elinde Müslüman kanı, masumların kanı olan bir kişi ve güruhundan kime fayda gelir? Bunu bile akledemeyip desteklediler. Suriye'de inanılmaz haber ve görüntüler geliyor. Müslümanlar kadın, çocuk ve erkeklere yapılan zulmü biz Filistin'de, Gazze'de gördük. Şimdi Suriye'de yaşanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Katil Netanyahu, şara mücahit, öyle mi? Suriye'de Nusayriler yani Aleviler katlediliyor demiyorum. Müslümanlar katlediliyor. Çünkü kelime-i şehadet getirenler Müslümandır. Katleden ise şaradır, militanlarıdır. En son Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı bölgesindeki Lazkiye ile Tartus'ta devam eden çatışmalarda 745 sivil ile 125 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 148 Esad unsurunun da öldürüldüğünü aktardı. Evet, Esad halkını katlediyor, katil Esad diyenlere sesleniyorum. Şara halkını katlediyor, katil Şara neden demiyorsunuz? Esad fantezi olsun diye mi bazı noktaları bombalıyordu? Yoksa HTŞ, ÖSO, IŞİD, YPG ve diğer CIA, Mossad destekli unsurları yok etmek için mi? Erdoğan iktidarı ısrarlar. Suriye'de söz sahibi biziz diyor ama bir türlü mikrofon sayın iktidarımıza uzatılmıyor. Görünen o ki Erdoğan iktidarına Suriye'de söz hakkı vermiyorlar. Baksanıza Suriye Petrol Bakanlığı PKK-YPG ile petrol anlaşması bile yaptı. Türk tırlarına 9.500 dolar gümrük koydu. Bize de vize koydu. Şara yönetimi ele geçirince farklı mezheplere mensup insanlara Netanyahu'nun yaklaşımını gösterdi. En son ortaya çıkan görüntüler, onlar hayvanlardan da aşağıdır ayetinin muhataplarını gösteriyordu. Ülkemizdeki Suriyeliler, sayın iktidardan olaylara en üst perdeden tepki göstermesini istedi. Hakan Fidan, her fırsatta Suriye halklarının ve yönetiminin yanındayız derken, son olaylardan sonra AK Parti sözcüsü, Ömer Çelik evlere şenlik bir açıklama yaptı. Sayın Çelik, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye tüm Suriyelilerindir, dedi. Başka? Uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında olması gerektiğini savunan Çelik, orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor, dedi. Sayın Çelik, Esad'a karşı bırak mezhebi, küresel provokasyon gerçekleştirildi. Bu duruşu neden göstermediniz? Sayın Çelik, teröristin mezhebi olmaz dedi ama ortada bir mezhep terörü olduğu aşikar.
Tahran Radyosu.
Elif Çakır 12 Mart tarihli Karar gazetesinde yargının saçmalama seviyesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adliye camiasına yakın kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesine ve babasına Ekrem İmamoğlu'nu dünyaya getirmek suçlamasıyla bir dava açılacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik başlattığı soruşturmalar sonrasında yaptığı "Mızrak çuvala sığmıyor, turpun büyüğü heybede, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak" sözüyle aslında bu davayı kastediyormuş diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
İktidar kanadı büyük bir heyecanla savcının iddianameyi bitirmesini bekliyorlarmış. Dosyanın savcısı da ülkemizin geleceği açısından konunun hayati öneminden dolayı gece gündüz nefes almadan çalışıyormuş. Dosyanın savcısı yakın çevresine iddianame bittiğinde Ekrem İmamoğlu'nun doğuştan proje olduğu somut delilleriyle birlikte ortaya çıkacak diyormuş. Ve bu dava Türkiye yüzyılının davası olacakmış. Yok artık, bu da gerçek değildir diyorsunuz değil mi? Elbette gerçek değil. Böyle bir dava, iddianame hazırlığı falan yok. Ama yargının son dönemlerdeki performansına bakılınca absürtlüğün derecesi ancak böyle ironiyle anlatılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu ekonomik darboğazda fakir fukaranın 3 kuruşa karnını doyurduğu kent lokantaları hakkında 3-5 güzel söz söylediği için Vedat Milor hakkında örtülü reklam iddiasıyla inceleme başlatan iktidarın böyle absürt dava dosyalarıyla halkın karşısına çıkmayacağının da bir garantisi yok. Kent lokantaları hakkında şimdilik İstanbul yargısı devrede değil ama devreye girmeyeceği anlamına gelmiyor. İstanbul Başsavcılığı İstanbul'da devriye gibi çalışıyor, muhalif kesimi göz açtırmıyor. En son Kadıköy Belediye Meclisi'nde CHP'li Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkan Vekili Elif Lalev Bilgili arasında yaşanan tatsız hadise de devreye girdi. Mevzunun kendisi oldukça çirkin. CHP Başkan Vekili Belediye Meclisi'nde AK Partili kadın bir üye konuşurken önce mikrofonunu kapatıyor. Sonra da oldukça çirkin bir üslupla "Şunu atalım dışarıya" diyor. Görüntülerde dışarıya atılması için fiziki herhangi girişimde bulunmuyor ama mevzunun kendisi yeterince çirkin. Kaldı ki CHP'de bunu savunan çıkmadı. Bilakis CHP İl Başkanı Özgür Çelik hemen Kurtuluş hakkında parti içi disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pastoday Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pastoday Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pastoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun, internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Fırsatların ayı Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Oruç nefsini temizle demektir. İçindeki iblisin kalbini del demektir. Oruç göklere doğru kanatlanma demektir. Aşıklar gibi olma ayı demektir.
Ya İlahi,
ya İlahi, in akun ahtatu au jawaztu kadri. فاعفو عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا
Mübarek Ramazan ayının en güzel tecrübelerinden biri sahura kalkmaktır. Oruç tutmak isteyen Müslüman için seher vakti uyanması ve sahur için bir şeyler yemesi, velev ki bir tane hurma veya bir yudum su olsun, müstehaptır. Sahurluk yemenin manevi tesirleri vardır ki en önemlisi şafak sökmeden önce uyanmaktır. O saatte Allah-u Teala kullarının rızkını dağıtır ve rahmeti tüm kullarına tecelli eder. O saatte Allah-u Teala duaları icabet eder. İstiğfarda bulunan kullarını bağışlar. Gece gündüz saatleri arasında sahur saatleri varlık alemini ve onu yaradan yegane Allah'ı düşünmek için en iyi anlardır. Nitekim nice büyük alim ve düşünür de sahur zamanı düşünmekle bazı hakikatleri idrak etmiştir. Bu yüzden İslam'ın ahlak tavsiyeleri arasında gece vakti uyanma ve düşünme üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Gece namazı kılmak üzere geceyi uyanık geçirmek ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Allah'ı zikretmek ve mağfiret dilemek, İslam dininde üzerine çok vurgu yapılan ibadi amellerden biridir. Gece namazının yapıcı tesirleri hakkında birçok şey söylenmiştir. Ancak burada İslam peygamberinin gece namazından miraca gittiğini anlatan bir hadisle yetinmek istiyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ne zaman kul gece karanlığında mabudu ve yaradanı ile halvet eder ve münacatla meşgul olursa Allahu Teala onun kalbini iman nuru ile aydınlatır ve sabit yapar. Ardından meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim, şu kuluma bakın. Gece karanlığında batıl ehli olanlar fıskı fücurla uğraşırken, o gafiller yorulmuşken bana ibadet ediyor. Hepiniz şahit olun ki ben onu bağışladım. Mübarek Ramazan ayı insan yaşamının en güce bölümüdür. Ve teheccüd ve geceyi uyanık geçirerek gece namazı kılmak, oruçlu insanın daha yüksek mertebelere ulaşması için en iyi sıçrama rampası gibidir. Nitekim İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Gece namazı Allah'ı hoşnut etme ve meleklerle dost olma aracıdır. Gece namazı peygamberlerin siyeri ve sünneti, marifet nuru ve iman köküdür. Kıyamet günü başladığında gece namazı insan üzerinde gölge gibi olur. böyle bir insanın başında bir tac ve üzerinde elbise vardır. Nitekim önünü nur aydınlatır ve onunla cehennem ateş arasında bir kalkan gibi olur. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin ikinci bölümünde yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ibadetiyle ilgili bazı ahkamı gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere oruç tutan insanların en çok sorduğu sorulardan biri, mübarek Ramazan ayında oruçken iğne ve serum gibi ilaçların uygulanması ile ilgilidir. İslam öğretileri ve oruç ahkamına göre vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan, besleyici veya vücudu takviye edici iğneleri veya damardan uygulanan iğneleri ve yine çeşitli serumları oruçluyken uygulamaktan kaçınmalıdır. Ancak kastan uygulanan veya anestezi amaçlı yapılan iğne veya yaralara sürülen merhemin uygulanması sakıncasızdır. Ancak vacip ihtiyat gereği oruç tutan insan besleyici özelliği bulunan ve yemeğin işini gören iğnelerden kaçınmak gerekir. Yine kastan veya derinin altından uygulanan hepatit B aşısının Ramazan ayında uygulanması sakınca yaratmaz. Bazen tıp bilimleri üniversitelerde öğrencilere iğne yapmayı öğretmek üzere sırf su olan iğneler yapılır. Eğer bu tür iğneler kastan uygulanırsa orucu bozmaz, fakat damardan uygulandığı takdirde orucu bozar. Vücuda giren ve vücudun iç organlarını görüntüleyen endoskopi cihazı midenin içine herhangi bir madde bırakmadığı takdirde oruç için sakınca arz etmez. Yine enjeksiyonlar verilen kan vacip ihtiyat gereği orucu batıl eder. Bundan başka makattan uygulanan ve tedavi amaçlı olan maddeler de orucu bozmaz.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, orucu bozan bir başka uygulamada makat yolu ile büyük bağırsağı sıvı ulaştırmaktır. Bu iş hatta zorunlu olarak ve sırf tedavi amaçlı yapılsa bile yine orucu bozar. Yine kadınlara özel olan ve makat yoluyla vücuda verilen bazı özel ilaçlar oruca zarar vermez ve bozmaz. Evet değerli dinleyiciler, şimdi yine geçmiş günlerde olduğu gibi sohbetimizi Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve ona itaat ettiğimizi ifade etmek için bu günü de yemeden ve içmeden geçirdik. Ancak oruç tutmak sadece yememek ve içmemekten ibaret olmadığını ve bunun yanında gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız, kalbimiz ve kısacası tüm organlarımız da oruç olmaları ve haramdan sakınmaları gerektiğini de bilmeliyiz.
Billezî erseltehu linnâsi bil hakki beşîra kun nasîri hîne lâ elkâ minen nâsi nasîra ve mucîri hîne lâ elkâ minen dehri mucîra vehdini lin nûri veşrah للهدى والحق صدري يا إلهي.
Mübarek Ramazan ayı alıştırma ayıdır. Nefsi emmare ile mücadeleden ibaret olan büyük cihat için alıştırmadır. Nefsi emmare şeytan tarafından vesvese edilince bu vesveseye karşı koymadığı gibi istenilen günahı işlemeyi emreder. İnsan mutmainne nefse kavuşmak için nefsini alıştırması gerekir. Bu nefis ilahi rızaya razı olan ve Allah da ondan razı olan nefistir. Bu nefis Hak Teala'yı görme şevki içindedir ve ondan başka her şeye yüz çevirir ve yüce Allah'la buluşmadan daha üstün bir lezzet de tanımaz. Allah-u Teala Fecr suresinin son ayetlerinde şöyle hitap eder. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Bir ay süren bu alıştırmada Yüce Allah da bize yardım elini uzatır ve en ufak bahaneyle kullarına büyük nimetleri nasip eder. Mübarek Ramazan ayı ömrümüz boyunca işlediğimiz irili ufaklı günahlarla elimize bacağımıza vurduğumuz zincirlerden kurtulmak için en iyi fırsattır. Mübarek Ramazan ayının her gün veya her gece okunmasına vurgu yapılan dualardan biri de çok kısa olmasına karşın sürekli okunduğu takdirde 40 yıllık duaların affedilmesine vesile olan bir duadır. Bu duada şöyle diyoruz. Allah'ım, ey Kur'an-ı Kerim'i nazili buyurduğun ve orucu kullarına vacip kıldığın Ramazan ayının Rabbi, muhterem evine hac ibadetini bu yıl ve her yıl bana nasip et ve büyük günahlarımı bağışla. Zira senden başka bu günahları bağışlayacak başka kimse yoktur. Ey büyük, rahmetli ve merhametli Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab.
Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 14. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme la tuâhidni fîhî bil atharât ve aqilni fîhî minel khatâ. بعزتك يا عز المسلمين.
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün başka bir bölümünü yayınladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Paris Barış Anlaşması'ndan sonra İran ülkesinin kapıları Avrupa mallarına tamamen açıldı ve ülkenin tüm pazarlarını doldurarak İranlı rakiplerini alt ettiler. Özellikle daha önce Orta Asya ve Rusya'ya ürün ihraç eden İran el sanatları, özellikle tekstil üretimi yok oldu ve yollar fakir, evsiz işçilerle doldu. Tıpkı daha önce Hindistan'da olduğu gibi. Dünya Tarihi adlı podcast'in bir başka bölümünde sizlerle beraberiz muhterem dinleyiciler. Tahran'dan, İran Radyosu'ndan sizlerleyiz. Şahlar, vezirler, anlaşmalar ve dini alimlerden hatıra ve tarihiyle. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcast'in bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. ...1857 yılında İran'daki Kaçar dönemi ile İngiltere arasında imzalanan Paris Barış Anlaşması ile İngiltere, Afganistan'ı İran'dan ayırmayı başardı. Bundan önce de Ruslar Kafkasya'yı ele geçirmişlerdi. Artık bu iki açgözlü düşmanın İran'ın geri kalan topraklarını ele geçirmekten çok İran'da daha fazla mal satmayı düşündükleri anlaşılıyordu. Ülkenin kapıları, ülkenin tüm pazarlarını doldurmak ve İranlı rakiplerini ortadan kaldırmak için Avrupa mallarına ardına kadar açılmıştı. Özellikle daha önce Orta Asya ve Rusya'ya ürün ihraç eden İran el sanatları, özellikle tekstil üretimi yok oldu ve yollar fakir ve evsiz işçilerle doldu. Tıpkı daha önce Hindistan'da olduğu gibi. İranlı tüccarların Avrupa malı ithal etmek için paraya ihtiyacı vardı ama bu parayı nereden bulacaklardı? İran'ın büyük tüccarlarına İngilizlerin Hindistan'da Afyon'u iyi bir fiyata satın aldıkları ve İran topraklarının Afyon ekimi için çok uygun olduğu haberi gelmişti. İngilizlerin Afyon almak için ödediği iyi para bu ürünün ekimini ülke genelinde hızla yaygınlaştırdı. İngilizler Afyon'u İranlılardan alıyor ve çoğunu Çinlilere satıyorlardı. Kısa sürede daha önce buğday ekimine ayrılan birçok arazi Afyon tarlalarına dönüştü. Buğday ürününün azalması İran'ı kıtlık eşiğine getirdi ve birkaç yılda büyük bir kıtlık ülkeyi etkisi altına aldı. Kar ve yağmur yağışı azaldığında ekmek kıt ve bazen de bulunmaz hale geldi ve birçok insan açlıktan öldü. Hicri Kameri 1288 yılında meydana gelen korkunç kıtlıkta bazı şehirlerde açlıktan ölenler hatta insan eti yemek zorunda kaldılar. Ya ölmüşlerdi ya da o kadar zayıf ve güçsüz düşmüşlerdi ki açlıktan saldıran bir grubun saldırısına karşı kendilerini savunamıyorlardı. Aynı günlerde İran'ın birçok şehrinde kıtlık hüküm sürerken, Kaçar hükümetinin zavallı halka uyguladığı zulüm o kadar arttı ki, bazı insanlar sokaklarda ve pazarlarda Avrupalılarla karşılaştıklarında onlardan ülkeyi işgal etmelerini ve halkı Kaçar hükümetinin şerrinden kurtarmalarını istediler. Hükümetin zulmü, yabancıların ülke üzerinde daha fazla nüfuz sahibi olmasına izin veriyordu. Ülke kıtlık ateşinde yanarken yurt dışındaki İran büyükelçileri ve temsilciliklerinden bazıları dünyanın ilerleyişinden haberdar oldukları için ülkeyi kurtarabileceklerini iddia ettiler. Bu kişilerin en önde geleni Şah'ın başbakan olarak seçtiği Mirza Hüseyin Han Sepahsalar adlı bir diplomattı. Yeni başbakan ve meslektaşları kanunsuzluğun İran'ın tüm sorunlarının temel nedeni olduğuna, bir kanun yazılması ve yöneticilerin buna göre hareket etmeye zorlanması gerektiğine inanıyorlardı. Kanun yazmak sepahsalların yerine getiremediği en önemli sözlerinden biriydi. Sepahsalara göre kanun koymanın yanı sıra demiryolu inşa etmek ülkenin birçok sorununa çareydi. Bu fikri hayata geçirmek için sermayesini İran'a getirmesi ve kuzeyden güneye demiryolu inşa etmesi için Baron Julius Dorater adlı İngiliz yatırımcılardan biriyle görüştü. Bu yatırım karşılığında İran, değerli taşlar hariç tüm maddelerin işletme imtiyazını 70 yıl boyunca Reuters'e devrediyordu. Bu imtiyaz o kadar garipti ki, İngiliz gazetelerinden biri şöyle yazdı. İran, Reuters'e sadece ülkesinin havasını vermedi. İngiliz siyasetçilerden biri olan Lord Curzon, bu sözleşme hakkında şunları yazmıştır. Bu sözleşme, bir devletin tüm kaynaklarının yabancılara tamamen teslim edilmesini kapsamaktadır. Bunun gibisi hiç kimsenin aklına gelmemiş ve tarihte örneği yoktur. Sepahsalların böyle garip bir sözleşmeyle gerçek niyetinin ne olduğu bilinmiyor. Özellikle de bu sözleşme sırasında Reuters'ten rüşvet olarak çok para almışken. Kaçar döneminin önde gelen din adamlarından biri Molla Ali Kani idi ki toplumdaki manevi gücünün ve nüfuzunun yanı sıra maddi durumu da vardı ve bu da onun nüfuzunu ve otoritesini din adamları ve alimler ve halk arasında ikiye katlıyordu. Bu büyük din adamı çok cesurdu. Öyle ki bazı tarihçiler Nasreddin Şah'ın ondan çok korktuğuna inanıyorlar. Rivayet edilir ki bir gün Nasreddin Şah avlanmak için Tahran'dan çıktı. Ancak aniden avı bırakıp Tahran'a geri döndü. Ona dönüşünün ve avlanmaktan vazgeçmesinin nedeni sorulduğunda şöyle cevap verdi. Molla Ali Kani'nin şehir kapısını benim için kapatıp açmayacağını emretmesinden korktum. Molla Ali Kani sözleşmesinden haberdar olunca Nasreddin Şah'a bir mektup yazdı ve muhalefetini açıkça ilan etti. Bu mektupta sert bir üslupla Şah'a, İslam'ın kutsal şeriatında padişahın halka ait olan mülkler, araziler, su ve ormanlar hakkında karar verme ve bunları yabancılara devretme yetkisine sahip olmadığını anlattı. Molla Ali Kani, bu sözleşmede rol alan herkesi yetersiz gördü ve açıkça bu kişileri iş başına getiren herkesin din ve devlete ihanet ettiğini belirtti. Şah bu sırada Avrupa'ya seyahatteydi. Ancak seyahatten döndüğünde henüz Tahran'a ulaşmadan Mirza Hüseyin Han sepahsalları başbakanlıktan azletti ve Reuters sözleşmesini iptal etti. Ardından tek başına Tahran'a gitti. Molla Ali Kani'nin yanına giderek sözleşmenin iptal edildiğini bildirdi. Ancak Şah bu büyük sözleşmeyi iptal etmek için İngilizler için iyi bir bahane bulmak zorundaydı. Herkes sadece Rusya'nın Reuters imtiyazına karşı olduğunu düşünürken, İngiliz Büyükelçisi şaşırtıcı bir şekilde sözleşmeyi feshetme yolunu İran Şahı'na gösterdi. Sözleşmenin bir maddesi Reuters'in demiryolu inşaatına başlamasıyla eş zamanlı olarak madenlerde çalışmaya başlaması gerektiğiydi. Ve henüz böyle bir şey gerçekleşmediği için İran'ın sözleşmeyi feshetme hakkı vardı. Aslında İngilizler de İran'da bir demir yolu kurulmasını ve ülkede bir ilerleme olmasını istemiyorlardı. Bu yüzden Reuter'i yalnız bıraktılar. Nasreddin Şah, insanların diğer ülkelerin ilerlemesinden haberdar olmasını ve kendi sefaletlerini ve çaresizliklerini itiraz etmelerini istemiyordu. Ancak her şeyi halktan gizlemekte de her zaman başarılı olamıyordu. Şah'ın saltanatının son yıllarında Seyyid Cemaleddin Esedabadi adlı genç bir din adamı İran'a geldi. Gençliğinde İran'dan ayrılmış ve uzun yıllarını Osmanlı İmparatorluğu, Hindistan, Mısır, Cezayir ve Avrupa'da seyahat ederek, gazete yayınlayarak ve İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele ederek geçirmişti. Şimdi bu deneyimli genç hem İran halkını Şah'ın ve şehzadelerin zulmünden hem de Rusya ve İngiltere'nin hilelerinden haberdar etmek için kendi vatanına geri dönmüştü. Seyyid Cemaleddin her fırsatta halka konuşma yapıyor, hükümetin zulmünden ve İngiliz ve Rus sömürgeciliğinden bahsediyordu. Bir gün Şah'ın memurları meclisine girdi ve onu zorla minberden indirip Irak'a gitmek üzere Osmanlı sınırına doğru götürdüler. Seyyid Cemaleddin Irak'ta Şiilerin taklit merci olan Mirza Şirazi'ye bir mektup yazdı. Bu mektupta Şah'ın yabancı ülkelere verdiği çeşitli imtiyazlara, saray mensuplarının yolsuzluklarına ve küçük büyük şehirlerin yöneticilerinin zulmlerine değindi. Seyyid Cemaleddin'in mektuplaşması tüm İran'da tütün alım-satım tekelini İngilizlere veren yeni bir sözleşmenin imzalamasıyla aynı zamana denk geldi. Tütün hem İran içinde çok sayıda müşterisi olan hem de ülke dışında önemli tarım ürünlerinden biriydi. Bu sözleşmeyle çiftçiler tütünlerini sadece İngilizlere satmak zorunda kalıyorlardı ve dükkan sahipleri de onu İngilizlerden almak zorunda kalıyorlardı. Bir süre sonra Tahran'da bir haber yayıldı ve hızla diğer şehirlere ulaştı. Mirza Şirazi tütün kullanımını haram ilan etti. Tütünün haram olması, ekiminin, alım-satımının da haram olması anlamına geliyordu. Ve böylece İngilizlerin imtiyazı ise yaramaz ve sonuçsuz kalıyordu. Mirza Şirazi'nin fetvası ve halkın protestoları, Şah'ı bu sözleşmeyi de iptal etmek zorunda bıraktı. Tütün imtiyazının iptal edilmesi İngilizleri kızdırdığı kadar Rusları sevindirdi. İngiltere, İran'daki Rus rakibinin kendilerini geride bıraktığını ve bu duruma bir çare bulması gerektiğini hissediyordu. Nasreddin Şah, Hicri Şemsi 1275, Miladi 1896 yılında 50 yıllık saltanatın ardından Seyyid Cemaleddin'in yakın arkadaşlarından biri tarafından vurularak öldürüldü ve oğlu Muzaffer tahta çıktı. Muzaffereddin Şah da babası gibi Avrupa'ya seyahat etmeye çok düşkündü ve zaman zaman hastalık tedavisi bahanesiyle ama aslında eğlenmek ve keyif çatmak için Avrupa'ya gidiyordu. Bu seyahatler çok masraflıydı ve fakir halkı vergilerini ödemekte zorlanan bir hükümetin bu masrafları karşılamak için tek bir yolu vardı. O da yabancılardan borç almak. Şah'ın Hicri Şemsi 1279 yılındaki ilk Avrupa seyahati için Rusya'dan bir kredi alındı ve bunun garantisi olarak Güney Gümrükleri hariç tüm İran gümrüklerinin geliri Rus bankasına devredildi. Ruslar her ay kredi taksitlerini gümrük gelirlerinden alıyorlardı ve kalanını 6 ay sonra İran hükümetine veriyorlardı. Bu durumu kıskançlıkla izleyen İngilizler, İran hükümetinin kendilerinden de kredi almasını önerdiler. Güney gümrükleri gelirleri, telegrafhane, postane ve balıkçılık da bu kredinin garantisi olarak belirlendi. 2 yıl sonra Muzaffereddin Şah tekrar Avrupa'ya seyahat etme hevesine kapıldığında ikinci kredi de Ruslardan alındı. Bu kredi ilk krediyle aynı koşullarda ve aynı teminatla İran'a verildi. Ancak bunun yanı sıra Ruslar yeni bir talepte de bulundular. İran'a ihraç edilen 2 ana Rus malı için gümrük tarifesinin düşürülmesi. İngilizler Ruslar için yeni gümrük tarifesini kıskançlıkla izlerken 1 yıl önce İran'da zevkli bir imtiyaz elde etmeyi başarmışlardı. O da petrol çıkarma imtiyazı. Bu imtiyaza göre kuzey bölgeleri hariç tüm İran topraklarında petrol çıkarma 60 yıl boyunca bir İngiliz şirketinin elinde olacaktı. Muzaffereddin Şah'ın başbakanı bu işi ayarlamak için bu sözleşmenin gelirlerinden 10 bin İngiliz lirası değerinde hisseyi rüşvet olarak almıştı. Yabancılara verilen tüm imtiyazlar halkın çeşitli kesimlerini endişelendiriyordu. Tüm halk gruplarının endişesi ve bu duruma karşı birliği tek bir adla tanınıyordu: devrim. Halk din alimlerinin rehberliğinde grev yaptı ve taleplerini saraya bildirdi. Halkın ve ulemanın ısrarı sonunda sonuç verdi ve Muzaffereddin Şah, Hicri Kameri 1324, Miladi 1906 yılında Şah'ın sınırlı ve koşullu hükümet fermanını imzaladı. Bu sisteme göre hükümetin halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisi olmalıydı ve ülke Şah'ın kişisel istek ve iradesine göre değil, bu meclisin koyduğu yasalara göre yönetilmeliydi. Muzaffereddin Şah, Meşrutiyet Hükümeti fermanını imzaladıktan kısa bir süre sonra vefat etti ve oğlu Muhammed Ali Mirza İran'da Şah oldu. Bu dönemde halkın temsilcileri mecliste ülkenin ekonomik durumunu düzeltmek ve vergileri adil hale getirmek için büyük bir ilgi ve ciddiyetle yasalar yazıyorlardı. Bir İran bankası kurmayı planlıyorlardı ve yeni Şah, yabancılardan yeni bir kredi almak için Rusya ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmelere başladığında meclis temsilcileri onu şiddetle eleştirdiler ve Şah'ın ülkeyi yeni bir borç yükü altına sokmasına izin vermediler. Rusya'nın kontrolü altındaki Şahlık gücünün sınırlandırılması, Rusya'nın gücünün sınırlandırılması anlamına geliyordu. Bu yüzden İngilizler başlangıçta Meşrutiyet devrimini desteklemeye karar verdiler. Ancak Rusya, İran üzerindeki hakimiyetini kolayca kaybetmemek için İran'ın bu yeni durumuyla başa çıkmak zorundaydı. Aynı yıllarda Avrupa'da yeni bir güç ortaya çıkıyordu. Almanya. Bu güçlü ülke İngiltere ve Rusya için zorlu bir rakipti ve yakında eski anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp bu ortak düşmana karşı birleşmek zorunda kalacaklardı. Sonunda Hicri Kameri 1325, Miladi 1907 yılında bu iki ülke geçmiş anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak ve Almanya ile mücadele etmek için el ele vermek üzere bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre İran üç bölgeye ayrıldı. İran'ın güneyi İngilizlerin nüfuz alanıydı ve kuzeyde Rusların nüfuz alanı olarak kabul edildi. Ülkenin bu iki bölge arasında kalan kısmı ise tarafsız bölge olarak kabul edildi. İngiltere ve Rusya, İran sarayının veya meclisinin bilgisi olmadan bu ülkeyi kendi nüfuz bölgelerine ayırmışlardı. Aynı günlerde bir İngiliz gazetesi bu sözleşmeyle ilgili bir karikatür yayımladı. Bu karikatürde Rusya bir ayıya, İngiltere bir aslana ve İran bir kediye benzetilmişti. Aslan ayıya şöyle diyordu: "Siz kedinin başıyla oynayın ve ben de kuyruğuyla. İkimiz de küçük belini okşayabiliriz." Kedi de şöyle diyordu: "Bu konuda benimle istişare edildiğini hatırlamıyorum." Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Kaçar Şahlarından Nasırdin'in ölümü ardından İngiliz ve Rusların İran üzerindeki oyunlarını ele almaya çalıştık. Podcastimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcasti arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşunca deyin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Başkanı'nın tehditlerine yanıt olarak söylediği sözler İbranice medyada yankı buldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan Başkanı'nın İran'a mektubunun incelendiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargash ile görüştü. Amerika, İran Petrol Bakanı'nın yanı sıra birkaç gemi ve kuruluşu yaptırım listesini aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı İran'ın nükleer programını sorunun diplomatik yollarla çözülmesini destekliyor. İran, Gazze'deki kalıcı ateşkes ve Filistinli işçilere ekonomik destek talep etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.